Türk tarihinin izinde.
Değerli dinleyicilerimiz, Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Merhabalar. Programı Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Cihan Aydoğan, ben Sedat Ağaoğlu. Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu üyesi, tarihçi, doçent doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Az sonra sohbetimize geçeceğiz. Hocam hoş geldiniz, merhabalar.
Hoş bulduk Sedat Bey, merhabalar.
Sevgili dinleyicilerimiz, sorularınız, yorumlarınız için telefon numaralarımız 463-34-19, 463-34-21, belge geçer numaramız 463-32-84, elektronik posta adresimiz tttürktarihi@trt.net.tr, Twitter adresimiz @trttürktarihi ve kısa mesaj numaramız da 535-472-60-11. Güray Hocam, geçen hafta kuzeydeydik. Kumanları, Kıpçakları konuşuyorduk. Şimdi bu hafta güneye ineceğiz. Bu programımızda güneye ineceğiz. Tolunoğulları Devleti'ni konuşacağız. Ama geçen yılın başından beri Türk tarihinin izinde programımıza başlayalı beri ne kadar geniş bir coğrafyada bir Türk varlığından bahsettiğimiz benim birden dikkatimi çekti.
Evet, doğudan batıya, kuzeyden güneye gerçekten Türk dünyası diyebildiğimiz bir geniş coğrafya var ve bunun Karadeniz kuzeyi ve Avrupa'ya kadar uzanan bölümü üzerinde uzunca bir süredir programlarımız üst üste devam etti. Şimdi de bu geniş coğrafyanın güney kolu üzerinde, yani Orta Doğu diye tarif ettiğimiz geniş bir coğrafyada Doğu Akdeniz halkası üzerindeki Türkler ve bu bölgede kurmuş oldukları siyasi, sosyal teşkilat, yapı, onların tarihi üzerinde konuşacağız.
Bugün bu içinden çıkılamaz hale gelmiş. Bu coğrafyayı konuşacağız hocam.
Evet.
Bilinen şu, hep Memlük Devleti'yle ya da Kölemen Devleti'yle, Selahaddin Eyyubi'yle bizim orada bir varlık gösterdiğimiz. Ya da hadi hocam biraz daha konuya ilgilenenlerin, Tuğrul Bey'in oradaki fetihleriyle. Fakat bu işin daha öncesi var.
Evet. Türkler İslamiyet'e girmeye başladıkları andan itibaren aslında ilk halifelerden itibaren Orta Doğu'ya yakın bir toplum olarak yer yer daha sık gelmeye başladılar. Özellikle dördüncü olarak halife seçilen, yani üçüncü halife ve dördüncü halife, Hazreti Osman ve daha sonra tabii Hazreti Ali dönemlerinde ve Muaviye Emevi halifesi ilk döneminde Anadolu'nun fethinde Türklere yer yer görev vermeye başladığına dair işaretler var. Muaviye'nin Harran ve civarına, Güneydoğu Anadolu'da üs olarak kurmuş olduğu bölgeye, yapmış olduğu Anadolu seferlerine Horasan'dan asker getirdiğine dair İslam kaynaklarında bilgiler var. Dolayısıyla bu askerlerin sıfatına baktığımız zaman Türkmen ismiyle anılan askerlerdi. Yani Fursan-ı Türkmen, Türkmen süvarisi demek. Neden Türkmen süvarisi getiriyor? Savaşçılıkta Bizans'la boyu ölçüşebilecek bir lejyon gibi hareket ediyorlar. Yani şövalyelik ruhu olan, savaşçılıkta atı çok iyi kullanabilen, yani Araplardan daha farklı usullerle savaşan bir topluluk Türkler. Tabii Emevilerin gelişen zaman içerisinde bu uygulamaya devam ettiği anlaşılıyor. Özellikle 8. yüzyılın başından itibaren olan olaylara baktığımız zaman Türkler Anadolu'da Çukurova bölgesine kadar olan sahaya, kalelere yerleştirilmişlerdi. Orta Asya tarafında ise, yani Horasan bölgesinde, İran'da Türklere dair politikalara baktığımız zaman Emeviler zamanında iki önemli değişiklik görürüz. İkinci döneminde Emevilerin bir mevali politikasından vazgeçme eğilimi. Mevali politikası nedir?
Mevali terimini de hocam.
Evet, mevali kelimesi Arap olmayan İslamiyet'e girmiş topluluklara deniliyordu. Bir hukuki kavramdır Emevi hukukunda, o dönemin hukukunda.
Ama hocam şunu da belki burada vurgulamakta yarar var. İmam-ı Azam Ebu Hanife de mevali ve mevalilerin Araplar tarafından nasıl ifade edelim? Pek hoş. Evet. Karşılanmadım. Nasıl tabii, söyleyelim hocam bunu? Evet.
Yani sert, ağır vergilerin uygulandığı, evet. Müslüman olsalar da cizye vergisinin alındığı bir hukuk tarzı. Bu Emevilerin ihdas ettiği bir hukuk. İslamiyet'te böyle bir hukuk öngörülmemiştir. Sonradan da olmamıştır. Önceden de böyle bir örnek yoktu. İslamiyet'e girenlere İslamiyet çerçevesinde eşit muamele yapılması gerekirdi. Halbuki bu fazladan bir gayrimüslim vergisi sayılıyordu. Cizye vergisi budur. Ve Türkler İslamiyet'e girmiş olsalar bile bu vergiyi vermek durumunda kalmalarından dolayı İslamiyet'e girmenin herhangi bir kendilerine getirisi bu anlamda eşitliği olmuyordu. Bu durum yer yer bölgedeki Müslüman Arap valilerinin bile merkeze yani Şam'da bulunan Emevi valilerine, beylerine ve Emevi sultanlarına, halifesine şikayette bulunmalarına neden oldu. Mesela bunlardan birisi Haris isimli Horasan valisidir. Haris isyan bile etmiştir. Yani mevali hukukunu kaldıralım yoksa Türklerle hep savaşacağız. Kötü davranırsak bizim için lehimize olmaz diye beyanlarda bulunmuştur. Nitekim Türgiş Hakanı ile bu dönemde Emevi komutanları özellikle Kuteybe zamanında önemli savaşlar yapmışlardır Türgiş Hakanlarıyla. Zaman içerisinde biz bu politikanın değiştiğini, bölgedeki valilerin de Emevilerin aleyhine Türgişlere sığınmasıyla, yani Müslüman olmalarına rağmen Türgiş Hakanı'nın yanına sığınıyorlar. Ve Türgişlerin bu valilerle beraber Emevilere muhalif bir hareketin ortaya çıkmasında Horasan ve bölgesinde etkili bir topluluk olmaya başladığını görüyoruz. Nitekim 751 yılı Talas Savaşı'nda da Karluklar, Türgişler ve bölgedeki mevali hukukunu kaldırmış olan Müslüman idareciler birlikte hareket ederek Çin ordusunu mağlup ettiler Talas Savaşı'nda ve 751'den sonra gelen Abbasi yönetimi, yani İslam ülkelerini tamamına hükmeden yeni yönetim, en çok Türkleri askeri anlamda ve hatta siyasi anlamda yetkilendirerek saray hizmetinde görev vermeye başladılar ki Abbasi halifelerinden bu konuda en çok Türk istihdam edeni Cafer el-Mansur ismiyle bildiğimiz 775 yılına kadar halifelik yapmış olan kişidir. İşte onun zamanında başlayan bu hareket Harun-ur Reşit zamanında tamamen saray ordusunun, yani Abbasi saray ordusunun tamamının muhafız birlikleri dahil, büyük o ana çekirdek daimi ordu dahil hepsini Türklerden oluşması sonucunu getirdi. Abbasilerin böyle bir tedbir alması Harun-ur Reşit'ten sonraki dönemde de Emin, Memun ve Mutasım zamanlarında Abbasi yönetiminde Türklerin çok farklı yerlerde, yani hem katiplik, sekreterya hizmetlerinde, ilmi yani ulema sınıfında hem de siyasi, askeri sınıflar içerisinde etkili bir noktaya gelmelerine fırsat verdi. İşte bu dönemde, özellikle Memun döneminde Orta Asya'dan getirilen Türkler arasında biz Tolunoğlu Ahmet'i, yani daha doğrusu Ahmet'in babası Tolun Bey'i görüyoruz.
Tolun
yani,
Bey, evet hocam.
Evet, Tolun Bey'i görüyoruz. Tolun Bey, Samanlı prensi Nuh Bey'in Abbasi halifesi Memun'a bir hediyesidir aslında.
Samanoğulları da o esnada bugünkü İran coğrafyası, evet hocam. Oradan buraya yani,
geliyor. Mavera-ün-Nehir'de, evet. Seyhun-Ceyhun nehirleri arasında hüküm süren bir Horasan bölgesine de hakim olan Müslüman devlettir Samanoğulları. İçerisinde Türklerin de bulunduğu bir hanedandır Samanlı devleti de. İşte bu dönemde Tolun Bey Abbasi halifesinin sarayında işe başlamıştır. Askeri ve aynı zamanda idari bir görev verilmiştir kendisine. Nitekim biz Mutasım zamanında onun Türk ordusu içerisinde Samarra'nın inşaatında görev aldığını görüyoruz. Yani Samarra şehri bir Türk askeri kışlası olarak Bağdat'ın kuzeyinde inşa ediliyordu.
Bugün yanıp yıkıldı hocam.
Evet, Tolun Bey bu inşaat faaliyetlerinde halifenin danışmanı olarak bulunmuştur. Aynı zamanda da biz şunu da görüyoruz. Tolun Bey zamanında da Anadolu seferlerinde görevler aldığını bilmekteyiz. Birçok beyin, Türkmen beyinin. Bunlar arasında kimler var? Yani sadece Tolun Bey değil. Eşnas Bey, Boğa El Kebir, Afşin Bey, Hakan Urtuç Bey, Hakan Et Türki ismiyle de biliniyor. Bunların Anadolu seferleri, Kafkasya seferleri var. Ve bu beylerin hepsi İslamiyet'e girmiş Abbasi ordusunun önde gelen kol ordu komutanları. Yani Ümera sınıfından, yüksek general grubundan olan kişiler.
Amirler, evet.
Tabii.
Hocam 751 Talas Savaşı'ndan sonra bu şeyin göç hareketi demeyelim de istihdam diyelim. Bunun hızlandığını görüyoruz.
Evet.
Tolun Bey hangi tarih, bir tarih vermek mümkün mü? Şu tarihte gelmiştir Abbasi Sarayı'na.
816 yılına
810, evet.
işaret ediyor tarihler. Tolun Bey'in oğlu Ahmet 835 yılında Bağdat'taki sarayda doğdu. Ve eğitimi gençlik yılları Bağdat'ta ve Samarra'da, Kışla'da geçti çocukluk yılları. 854 yılında Anadolu seferlerine katıldı. Tarsus Kalesi'nin alınmasında, fethinde görev aldı. Daha sonra da kendisi üvey babası olan Bayık Bey'in naibi yani vekili olarak Mısır'a vali vekili olarak gönderildi. Bayık Bey'in yerine de uzun vadeli bir yolculuktu bu. Tek başına hakim olmayı başardı. Bu süreç tabii detaylı olarak üzerinde konuşabileceğimiz bir süreç aynı zamanda.
Buyurun hocam devam edin, evet.
Ahmet gençliğinde çok iyi bir tahsil gördü. Saray okullarında özel öğretmenlerden dersler aldı. Bundan dolayı ilmi bakımdan yani hem iyi yetişmiş bir özel kişiydi, hem de askeri bakımdan kendisinin babası aileden bir soylu aileden gelmesi dolayısıyla, Fergana ailesinden gelmesi dolayısıyla soylu bir kimseydi. Ahmet'in becerileri yakınları ve halife tarafından da bizzat takdir edildi. Bundan dolayı biz Suriye'deki ve Anadolu'daki olaylarda olduğu gibi Mısır'daki işlerin düzelmesi için de Bayık Bey, yine onun üvey babası da bir Türk memludur. Yani gulam askeridir. Onun yardımcısı olarak gönderildi. Bayık Bey'in ortadan çekilmesiyle Mısır'daki işleri düzeltmek üzere Ahmet tek sorumlu olarak kalıyordu. Ahmet bu arada Suriye ve Tarsus bölgesinde halifeliğe karşı çıkmış olan isyanın bastırılmasında gerek kara ordusunun gerekse donanmanın hareket emrini vermek suretiyle Mısır'dan hareketle Suriye'deki bu büyük isyanı bastırdı.
İsyan çıkartanlar kim hocam Halife'ye karşı, Abbasilere karşı?
Bu bölgedeki vergi ile ilgili,
Yine vergiyle
yani
ilgili.
vergi ile ilgili bölgenin yerli halkı, Bizans taraftarı olanlar var. Ve bağımsızlık yanlısı bazı beyler var. Bunlar içerisinde uç beyleri de yer alıyorlar. İşte bunların
Hocam yani
isyanının
isyanda Türkler var mı yok mu onu merak ettim, onun için
bastırılmasında
sordum.
Bazı Türk komutanlar olabilir de
Her
yani
zaman
bu
işte
tabii
olduğu gibi, evet hocam.
bu dönemde. Ama hepsinin böyle olduğunu söyleyemeyiz. İşte Ahmet'in bu faaliyeti merkez tarafından takdir edilmekle beraber merkeze korkutucu bir gözdağı da veriyordu aslında. Neden? Çünkü merkezden herhangi bir emir de almadan bu işi yapmıştı Ahmet. Bir diğer taraftan merkezde bu yıllarda çıkan bir isyan var. Köleler isyanı, zenciler isyanı diye de bilinir. Bağdat sarayı zenciler isyanıyla meşgulken Ahmet Suriye gibi bir bölgeyi kendisine bağlayacak bir harekette bulunuyordu. Nitekim halifenin veliahtı olarak görülen ikinci veliaht Muvaffak ile arası bu yüzden açılmıştır. Ahmet her ne kadar Mısır'daki işlere karışmışsa da halifelik merkezine Muvaffak'ı talep etmiş olduğu yani veliahtın talep etmiş olduğu vergiyi gönderme kararındaydı. 1 milyon 200 bin altını vergi olarak göndermesine rağmen Muvaffak 2 milyon istiyordu. Dolayısıyla arada 800 binlik bir altın farkı vardı. Bu verginin kabul edilmediği ve Ahmet'in isyancı durumda görüldüğü anlaşılıyor.
İsyanı
Nitekim
bastırıyor hocam. Ardından yine bir vergi meselesinden dolayı
yani
bu kez
Bağdat'a göndereceği vergiyi
vergi
az buluyor Muvaffak.
buna isyan ediyor.
Tabii Muvaffak bunun üzerine Suriye ve bölgedeki garnizonu tamamen yeniden kendisine bağlamak için Suriye bölgesine sefer yapıyor Abbasi veliahtı. Bu durumda babası Mu'temid, Halife Mu'temid, Muvaffak'ın babasıyla doğrudan irtibat kuran Ahmet, oğlunun hakkında da bir fetva çıkarttırıyor kendi topladığı ulema meclisinden. Bu fetva meclisinde Dımaşk'ta topluyor. Yani bugünkü Şam sınırları içerisinde. Muvaffak'ın veliahtliğinin düşürülmesi ve halifeliğe layık bir kişi olmadığına dair deliller sunarak babasıyla görüşüyor. Babası da veliahtlığını kaldırıyor Muvaffak'ın. Böylece Ahmet aslında saray işleriyle de doğrudan ilgili ve Bağdat'taki sarayın iç entrikalarıyla uğraşan bir kişi durumunda bir yönüyle baktığımızda. Zaman Muvaffak'ın veliahtlığının kaldırılmasındaki bu başarısı Ahmet'in bir adım ileriye gitmesini sağlıyor. Bir taraftan Ahmet'in Suriye'deki yetkilerinin Muvaffak'ın Suriye'deki yetkilerinin tamamen alınması, diğer taraftan haberleşme teşkilatının kendisine devredilmesi ve bundan sonra vergi istiyorsa Bağdat halifesi, Ahmet'in yazmış olduğu mektupta şöyle bir ifade var: vergi memuru ben değilim, bütün memurlar size doğrudan bağlı olduğu için vergiyi ilgili kişiden isteyiniz. Yani
hocam, evet, ilginç, güzel.
Dolayısıyla vergi işlerini bana bağlarsanız vergiyi ben gönderirim cevabı veriyordu. Vergi işleri bana bağlı olmadığına göre vergiyi kendi gönderdiğiniz memurdan isteyeceksiniz diyor. Halifenin kendi gönderdiği memurun ise o talep ettiği vergiyi gönderecek bir gücü ve hazinesi yok.
Yok, evet.
Bundan
hocam
dolayı Ahmet çok kurnazca bir siyasetle buradaki Türk devletinin bağımsız olmasında fiili ve hukuki anlamda gerçekten müthiş bir siyaset uygulamıştır.
Şimdi ona geçeceğiz değerli dinleyicilerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Türk Tarihi'nin İzinde programında.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Hocam, Tolunoğlu Ahmet Bey yavaş yavaş aşama aşama bir devletleşme sürecine girdi. Şimdiye kadar verdiğiniz bilgilerden anlaşılıyor. Bir devlet ilanı şeklinde mi kuruluyor Tolunoğulları?
Bir süreç ile bunu izah etmek mümkün. 868 yılında bölgeye Mısır'a vali olarak geldiğinde Mısır'ın baş şehri o sırada Fustat şehri. Yani ilk İslam fatihlerinden Amr İbnül As'ın kurmuş olduğu şehir idi Fustat. Fustat'ın hemen yanı başına bir tepe üzerine saray yaptırması. Bu gelir gelmez verdiği emirlerden birisi. Ayrı bir başkent inşa ediyor. Aslında bu bağımsızlıkla ilgili emareleridir. Mali bakımdan az önce söylediğim diyaloğu kuruyor halifeyle. Yani vergi vermekten kaçınması, istenen vergiyi muvaffağa vermemesi, yine Suriye işlerindeki isyanlara karışması ve Suriye'yi kendisine bağlaması Abbasi tarihinde de bir ilktir. Yani bir valinin kendi başına böyle bir harekette bulunması. Ayrıca halifenin ismini sadece cuma ve bayram hutbelerinde okutması ve diğer hutbelerde okutmaması, paralarda kendi ismini kullanması ve Ahmedi ya da Tuluni ismiyle bildiğimiz paraları bastırması. Altın
tamam
paraları.
Hocam, para bastırıyorsa
tabii
bir hilat giymediği.
Kendi adıyla bilinen sarayın inşaatı için emir vermesi 870 yılında. Katai semtini inşa etmesi, yeni bir sur ve şehir mimarisini planlamış olması. Bütün bunlar aslında başkent emareleridir. Ve devlet teşkilatıyla ilgili bütün görevlileri kendisine yani Abbasilerden devralması ve kendisine bağlaması görevli tayin işini. Kurumsal anlamda kadıyı, maliyeyi, yani hukuk işlerini ve maliyeyi, askeriyeyi kendisine bağlamış birisinin herhalde vergi vermiyorsa, evet, belli bir noktadan sonra bağımsız bir devlet yapı oluşturduğunu söyleyebiliriz.
868'den itibaren sayabiliyoruz,
evet,
hocam.
Yani evet, öyle sıradan bir güçte değil, 100 bin kişilik bir ordu kurarak Suriye'ye el koyuyor. bölgedeki Bizans ordusuna karşı seferler yapıyor. Suriye'den Çukurova'ya yapmış olduğu sefer var. Nitekim Çukurova'ya iki defa sefer yapmıştır. Ve bu seferlerden ikincisinde de bölgede rahatsızlanarak dönmüştür ve hastalandıktan sonra da vefat etmiştir 884 yılında. Ahmet'in 16 yıllık bir iktidarı var Mısır ve Suriye'de. Kendi hayatı boyunca bu bölgedeki iktidarını kaybetmediği gibi büyütmüştür. Askerlerinin dörtte biri, yani o 100 bin kişilik ordunun dörtte biri Türklerden, Türkmenlerden oluşmaktadır. Halkın çoğunluğu gayrimüslim de var ama çoğunluğu Arap'tır. Ve bütün bunlara adil bir şekilde hükmetmeyi başarmış, kendini kabul ettirmiş bir hükümdardan bahsediyoruz. Her ne kadar Fergana'dan, Bağdat'tan geliyorsa da ilk defa böyle bir yapı Mısır'da, yani şöyle söyleyebiliriz, eski Mısır hükümdarlarından yani Firavunlardan bu yana Mısır'da ilk defa böyle bir dışarıdan gelen kişinin bağımsız bir ordu kurup yönetmesi hadisesi ilk defa görülmektedir diyebiliriz.
Hocam, burada bir kez daha vurgulayalım. Hep bildiğimiz, zannettiğimiz gibi Mısır'da, Orta Doğu'da kurulan ilk Türk devleti şu halde Memlukluları değil.
Evet, Tolunoğulları evet. Devleti İslam kaynaklarında Ahmet bin Tolun'un devleti diye bilinir. Bir devlet için gerekli olan bütün emareler o çağ itibariyle görülüyor.
Donanması devlet teşkilatı var. Öncesi ve sonrasına ilişkin hocam, karşılaştırdığınızda diğer Türk devletleriyle farklılıklar, benzerlikler var mı?
Farklılıklar var. Şöyle izah edebiliriz onu. Hükümdar alametleri, hükümdarlık bir sultandır kendisi. Melik sıfatını kullanmıştır. Halbuki aynı çağdaki Türk devletlerinde Tigin sıfatı vardır daha çok veya işte Kaan vardır, Hakan vardır. Sultan kelimesini henüz kullanmamaktadır Türkler 9. yüzyıl itibariyle. Ancak tabii ki kurulduğu coğrafya bir Abbasi sarayında yetişmiş bir bilgin kişilik Ahmet. Kendisinin almış olduğu bütün eğitimler gulam sistemi çerçevesinde bir terbiye ile yetişmiş olması tabii olarak onun Abbas sisteminin bölgedeki bir uzantısı olmasını sağlıyordu. Ancak Abbas sisteminin dışında bazı yenilikler de görüyoruz. Mesela donanmayı daimi bir güç olarak kullanmış olması.
Hocam, Türk tarihinde bir ilktir yani. Donanma konusunda yine bir parantez açmamız gerektiğini sanıyorum. Bildiğimiz gibi biz tarihimizde Çakabey ile başlatıyoruz Anadolu Selçuklu.
Yani Çakabey 1081 evet, yılı ve sonrası oluyor tabii. Yaklaşık 10 yıllık, 11, 12 yıla yakın bir şey var.
Ama şimdi
bu çok farklı bir şey yani.
Siz dediğim. Burada bir Türk devletinden bahsediyorsunuz. Bu bir Türk devleti, Tolunoğulları devleti ve bunun donanmasını söylüyorsunuz. Evet. Daha önce Gazneli Mahmut döneminde de Gaznelilerde de Türklerin denizcilikle tanıştığını söylemiştiniz. Hocam, tarih yazımında sanki bir tadilata, bir değişikliğe, bilemiyorum, ihtiyaç var mı?
Bu akademik anlamda, bilimsel anlamda bilinen hususlar bunlar. Bunlarla ilgili yapılan uygulamalar, işler varsa Türkiye'de bunların düzeltilmesi lazım. Ancak bizim bildiğimiz şeyler arasında tabii ki bu konu kesindir. Belgeleriyle ortadadır. Ve donanma, ordunun kimlerden oluştuğu detaylı bir şekilde İslam kaynaklarında izah ediliyor. Mesela Oğuz Türk'ü sayısı, Tolunoğlu Ahmet'in ordusundaki Oğuz Türk'ü sayısı, yani Oğuzlar diye yazıyor zaten. Fursanul Guzat diyor. Fursanul Guzat, Oğuz süvarisi demek. Atlı birliği demek. 24 bindir. 24 bin. 40 bin zenci köle var. Memluk. Yine 7 bin civarında Arap askerden bahsediliyor. Sudanlılar var. Habeşliler, bugün sonraki isimleriyle Habeşliler ve diğer topluluklar diyebildiğimiz topluluklarla beraber donanma hepsi birlikte 100 bin kişilik orduyu buluyor. Demek ki Tolunoğlu Ahmet'in ordusunun böyle rakamlarla, ünvanlarıyla, yönetimiyle baktığımız zaman bir de yönetim kurulu var. Yani Divanul Ceş diye ordu divanı var. Ordu divanının üyeleri hükümdar ve askeri erkandan, mali erkandan oluşuyor. Bu olağanüstü zamanlarda ordunun masrafları, yapacağı seferlerle ilgili kararların verildiği en üst kurul. Devlette üç büyük divan var. Biri mali divan, biri askeri divan, bir diğeri de haberleşme ve yazışmalarla ilgili divan oluyor. Yani hukuk işleri de var işin
Hocam ana
içerisinde.
hatlar Selçuklu'nun hatları daha sonra da Osmanlı'nın hatlarının nüvesi gibi görünüyor. Bu söylediğiniz yapılar.
Evet,
Evet.
yani divanı inşa,
Evet.
benim o yazışma divanı dediğimiz şey, münşi dediğimiz şey yazışma yani katiplik, sekreterya işlerine bakan kişi. Bugünkü Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteryası gibi düşünebiliriz. Bütün yönetimin haberleşme, posta işlerine bakar. Ve
Hocam
bazı,
yapılar da bir Türk
tabii,
devlet yapısını gösteriyor.
evet,
Evet.
divan teşkilatı Gaznelilerde var, Karahanlılarda
Evet
var.
hocam, bütün Türk devletlerinde.
Benziyor, yani yönetim anlayışı benziyor. Bazı kavramsal farklılıklar var. Ancak yapı, ordu yapısı benzemektedir. Haberleşme ve üst yönetim anlayışı, işte hanedan anlayışı vesaire bunlar benzemektedir. Nitekim Tolunoğlu Ahmet Tarsus'a sefere çıktığında Bizans'a karşı oğlu isyan etmiştir. Yani Abbas büyük oğludur. Hazineyi almış, isyan etmiş. Bir daha babam gelmesin diyor Mısır'a. Tabii buna çok kızıyor Ahmet Bey, oğlunun isyanına. Hazineyi de almış. Libya tarafına kaçıyor bugünkü tabirle söyleyeyim, dinleyicilerimiz anlasın. Bengazi tarafında yakalıyor bunu. Hazineyi de alıyor. Geri getiriyor. Tabii oğlunu da hapse atıyor, öldürmüyor ama. Yani bir taraftan Bizans'la uğraşıyor ama diğer taraftan da kendi ailesiyle böyle sorunlar yaşıyor.
Hocam bizim
İdarecilik,
tarihimizde
yani
Türk tarihi
hükümdarlık kolay iş değil.
Hocam bizim tarihimizde Türk tarihinde herhalde hanedan çatışmaları, kardeşler arasında kavga, baba oğul kavgası
Yani
olmayan bir
bunlar
devletimiz
olmasa zaten dünyayı çok kolay idare ederiz.
Kesinlikle. Daha
Çok
sonra
rahat,
hocam
evet.
Todunoğlu Ahmet'ten sonra vefatından sonra
Vefatından sonra küçük oğlu, ortanca oğlu diyelim, Humara Bey tahta geçiriliyor. Humara Bey, ağabeyi olan Abbas'ın tabii suçunu biliyor daha önceki isyanından dolayı ve hapiste. Onu affediyor, çıkarıyor ama güvenemiyor ona. Onun tekrar bazı işlere giriştiğini görerek onu öldürtüyor Humara Bey.
en sonunda evet hocam.
Humara Bey de zeki bir, iyi yetişmiş bir kişi. Ancak babasından bir farkı var. Biraz fazla lükse düşkün. Yani fazla süse, işte inşaat yapma işlerine, sanata fazla düşkün birisi.
Gazneli Mahmut'la Gazneli Mesut gibi sanki hocam birden onu çağrıştı. Evet
Yani
hocam buyurun
biraz
devam.
o yönü var ama Tolunoğlu Devleti'nin sınırlarını genişletmiştir. Mesela Irak, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Suriye'nin tamamı, Hicaz, Yemen, Libya tarafları ve Sudan'ı ülkeye bağlamıştır.
Yani
Humara
Kuzey
Bey
Afrika'nın evet hocam.
siyaseten çok kurnaz hareket ettiğini
Hocam bayağı
gösterir.
sınırları olarak da bayağı geniş bir devletten bahsediyoruz
Evet.
anladığım kadarıyla. Evet.
Bizans'a karşı da donanma ve aynı zamanda askeri anlamda karadan da sefer yapmıştır. Humara Bey de yani siyasette, dış siyasette başarılı görünüyor. Ancak onun iç işlerinde fazla masraf çıkardığını söyleyebiliriz. Şehri baştan sona saraylarla donatmış olması, bütün sokakları mermerler ve yazılarla süslemesi, onun günümüze çok sayıda eser bırakmasını sağladı. Yani günümüzde Kahire'nin en güzel tarihi eserleri Katai semtindedir. Yani Tolunoğullarının baş şehri olan Tolunoğlu Ahmet'in kendi ismiyle anılan Tolunoğlu Ahmet Camii'ni çevresindeki binalardır.
Evet. Hocam bir dakikamız kaldı. Yavaş yavaş yıkalım devleti.
Humara Bey'in kızı Katrün Nida'nın Dillere Destan hikayesi hala edebiyatta çok önemlidir. Bağdat'tan Kahire'ye kadar olan yol güzergahını kızı için süsletmiş ve kervansarayların yaptırılmasını sağlamış. Yani bu bile bir düğün için büyük bir masraf yaptığını gösteriyor. Abbas halifesiyle akraba yani. Aynı zamanda Tolunoğlu Hanedanı. Ancak Humara Bey Şam'da bir dinlenme sırasında uykudayken saray hizmetleri tarafından geceleyin öldürülmüştür suikastla. Yerine oğlu Ceyş geçirilmiştir. Ceyş de 6 ay kalabilmiştir. Uzun süre idare edememiştir. Amcalarıyla tartışmıştır. Yani Humara Bey'in kardeşleriyle. Ve amcalara isyan etmiştir. Daha sonra yerine geçen Harun da bu durumu yönetememiş. Yani devlet önce Suriye bölgesinde, daha sonra güneyde ve kuzeydeki bazı bölgelerde isyanlarla karşılaşmıştır. Önce bazı Türk komutanlar İshak bin Kundacık Suriye bölgesine gelmiş. Suriye bölgesini Abbas halifesine bağlamış. Daha sonra da halifelik merkezinden gelen diğer Türk komutanlarla beraber ordu 905 yılında Fustat'a girerek Katai semtini almış ve burayı yeniden Bağdat'a tamamen bağlamıştır.
Evet. Hocam yani yıkılış tarihi olarak 905 yılını görüyoruz. 868 ve 905 yılları arasında Mısır merkezli, Kahire merkezli olarak evet, 30, yaşanmış
bir 37 yıl devam etmiş bir Türk devleti.
Türk devleti, Tolunoğulları devleti. Evet. Doçent Doktor Güray Kırpık hocamıza teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık, sağ olunuz.
Siz sağ olun.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, veda zamanı ama programımızın tekrarını www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden podcast'ten de dinleyebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalınız diyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz.
Tarihinin izinde.